Mutluluk, Zülfü Livaneli, 4. kaset, 2. yüz, sayfa 142. İçeri girdi ve düşmemek için tutunarak aynaya baktı. Seher'in gözleriyle kendisinkileri karşılaştırdı. Onun gözüne sürme çekilmişti. Çok güzel görünüyordu. Saçlarını da omuzlarına salıvermişti. Öteki kadının yüzü ise boyalıydı. Gözüne, kaşına, yanaklarına çeşit çeşit boya sürmüş ve o da çok güzel olmuştu. Onun da saçı açıktı. Meryem başörtüsünü çıkardı, saçlarını omuzlarına dökmeye çalıştı ama bir süredir yıkanmadığı için uzun saçları öyle birbirine girmişti ki açılmıyordu. Bibisinin yıkamasının üstünden çok zaman geçmişti. Zaten o izbeye temiz saç mı dayanırdı? Ani bir kararla başını eğip muslukta yıkadı. Orada duran sabunla köpürttü, ip gibi akan suda zorla duruladı. Sonra yine ıslak saçlarının üstüne başörtüsünü bağladı. Çıkmadan önce yaptığı son şey ise yanaklarını çimdikleyip kızartmak oldu. Bir yandan da ne yaparsa yapsın o berbat giysileriyle öteki kızların eline su dökemeyeceğini biliyordu. Onların elleri bakımlı, ojeli tırnakları, saçları, boyunlarındaki kolyeleri, kollarındaki saatleri hepsi çok farklıydı. Süheyla'nın dar eteği gibi siyah bir eteklik içinde hayal etti kendini, heyecanlandı. Belki de İstanbul'da böyle şeyler giyecekti. Belki o da Süheyla ve Seher gibi güzel olacaktı. Nenesinin güneşe sen doğma ben doğayım diyen gözler tekerlemesini hatırladı. Tamam, gözleri değişikti. Pek kimselerde de yoktu ama tek başına neye yarardı ki? O kadar kirin, pasın, örtünün içinde göz mü görünürdü? Kapıyı açıp koridora çıktığında Cemal'in ayakta dikildiğini ve sigara içtiğini gördü. Yüreği hopladı. Ne yapacağını bilemedi. Kızmıştı herhalde. Kaşları pek çatıktı. Acaba yanından geçip odaya gitsem mi diye düşündü. Başka çaresi de yoktu zaten. Neredeyse yok olmaya çalışarak sessizce o tarafa doğru yürüdü. Ama Cemal tam yanına geldiğinde koluyla durdurdu onu. Hem de dur kız dedi. Meryem sevindi bunun üzerine. Onun kendisine ne dediğini aldırmıyor, sadece konuşmasına seviniyordu. İsterse kızsın, isterse bağırsın ama konuşsun. Meryem durdu, duvara tutundu, bir süre sallandılar. Sonra Cemal, bak kız dedi, burası trenin kapısı. Meryem kendini tutamadı. Biliyorum, akşam oradan bindik ya, diyiverdi ve Cemal'i biraz daha kızdırdığını düşündü. Çünkü ani bir hareketle kapıyı açmıştı. İçeriye müthiş bir rüzgarla birlikte kulakları sağır edecek bir gürültü doluyordu şimdi. Cemal eğilip dışarı baktı ve sonra rüzgardan soluğu tıkanarak Meryem'e ''Sen de bak'' dedi. Meryem, bunun eski günlerindeki gibi bir oyun mu yoksa tehlikeli bir adet mi olduğunu anlayamadı. Pek canı da istemiyordu ama başka çaresi olmadığı için kapıya sıkıca yapışıp başını uzattı. Yüzüne rüzgar çarpıyor, canını yakıyordu. Gözüne bir şey kaçtı. Tren korkunç bir hızla bir dönemeçten dönüyor ve düdük çalıyordu. O düdük Meryem'i daha çok korkuttu, başını o karanlıkta bir yere çarpacakmış gibi hissetti ve can havliyle kendini içeri attı. Cemal orada duruyor ve onun yüzüne bakmıyordu hiç. Utangaç bir ifadesi vardı. Meryem ona biraz nazlanmak için ''Gözüme bir şey kaçtı Cemal abi'' dedi. ''Çok acıyor. Bakar mısın?'' Cemal hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Boşlukta sallanan ada. Profesör teknede bir şafak vakti gözünü açtığında hayatı boyunca unutamayacağı bir mucizeyle karşılaştı. Karşısında koni biçimli bir ada vardı ve ada gökyüzüne doğru yükseliyordu. Tuhaf olan ise kaya parçası gibi görünen adanın denize hiç dokunmamasıydı. Boşlukta duruyordu ada. Tanrısal bir güç onu havada tutuyordu. Ancak René Magritte'in tablolarında görülebilecek bir şeydi bu. Onun o büyülü, eşyanın boyutunu ve duruşunu değiştiren, yer çekimini hiçe sayan dehasının yaratabileceği bir nesneydi. Havada asılı bir adayla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Böyle bir şeyi rüyasında bile görmemişti profesör. Sisler içinde üstü makiliklerle kaplı bir ada, boşlukta sallanan bir kaya. Aklımı oynatıyorum galiba diye düşündü. Ama hiç dehşet duymuyor, tam tersine içim minnetle doluyordu. Demir aldı ve adaya doğru gitmeye başladı. Bu masal adasına çıkmak istiyordu ama ne yazık ki yükselen güneş adanın nefes kesici güzelliğini alıp götürüyor ve onu sıradan bir ada konumuna indirgiyordu. Yaklaştıkça yüz binlerce Ege adasından biri oluyordu. Çünkü o sivri adanın eteklerini kaplayan ve suya değen bölümünü gözlerden gizleyen su buharı dağılıyordu. Buna rağmen keyfi kaçmadı profesörün. Şafak vakti o mucizeyi, havada asılı kayayı görmüştü ya. Mitoloji ancak böyle bir iklimde boy atabilirdi diye düşündü. Gerçekten mucizelerle doluydu Ege Denizi. Denizin durmadan değişen rengi, tek tük görünen akşamüstü bulutlarından süzülen tanrısal ışık, hele koku. O insana binbir çılgınlık ilham eden, sıra dışı bir şeyler yapmaya kışkırtan ve iyi ki yaşıyorum dedirten delirtici koku. Denize açılalı kaç gün olduğunu bilmiyordu. Çünkü saymıyordu günleri. Dünyayla ilişkisi sadece uğradığı küçük kıyı kasabalarından yaptığı alışverişle sınırlıydı. Hayatından zaman ve mekan boyutu kaybolmuştu sanki. Rüzgar nereye doğru eserse oraya doğru gidiyordu. Hayatı boyunca bu sözün mecazi anlamını çok kullanmıştı ama bu sefer gündelik bir gerçeği ifade ediyordu. Elverişli rüzgarlar belirliyordu yönünü. Ama bazen de motoru çalıştırıp alelacele uzaklaşması gereken durumlar olmuyor değildi. Denizde motor çalıştırmak gibi bir yelkenciye hiç yakışmayacak bir ayıba mecburen katlanıyordu. Çünkü bir iki gün gezince fark etmişti ki Ege aslında bir dehşet denizi. Türkiye ve Yunanistan donanmalarının karşılıklı olarak güçlerini denedikleri bir savaş alanı. Türkiye kıyıları ve Yunan adaları birbirine öylesine yakındı ki hangisinin kime ait olduğunu bilmek bile zorlaşıyordu. Ama Yunan adaları kıyılarına 3 milden fazla yaklaşılmasını istemiyor ve eğer bu sınırdan içeri girecek olursa ya Mitilini'den ya da Samos'tan bir Yunan hücum botunun fırlayıp üstüne doğru geldiğini görüyor ve hemen yekeyi kırıp Türk kıyılarına doğru kaçmaya çalışırken hızı arttırmak için motor da çalıştırıyordu. Bu kez sürekli izlemede olan Türk sahil muhafazası durumdan işkilleniyordu. Çok tuhaf bir durumda kalmıştı. Bazı yerlerde Türk kıyılarıyla Yunan adaları birbirine o kadar yakındı ki bırakın 3 mili, yarım mil bile mesafe kalmıyordu arada. Mesela Samos adası ile Kuş adasına yakın burnun arası kısa bir yüzme mesafesiydi. Oradan rahatça geçiliyordu ve üzerine hiçbir hücum bot saldırmıyordu. Demek ki coğrafyanın zorladığı yerlerde kurallar işlemiyordu. Arada bir manevra yapan Türk donanmasının gemilerine rastlıyordu. Altı savaş gemisi arka arkaya Yunan adalarına gözdağı verir gibi çok yakından geçiyor ve profesörün hayretle açılan gözleri füze rampalarında füzelerin bile hazır ve havaya dikilmiş olduğunu görüyordu. Savaş gemilerine biraz yakın geçtiğinde Türk subayları ve askerleri kendisini buz gibi bakışlarla süzüyorlardı. Tehdit edici bir tavırları vardı onların da. Kısacası profesör Yunan hücum botlarından da Türk sahil muhafaza ve donanmasından da bu savaş havasından da bıkmıştı. En sakin günde tekne hafif rüzgarla tatlı tatlı sallanırken ve suyun şıpırtısından başka bir ses duyulmazken birdenbire savaş jetlerinin sağır edici gürültüsü kaplıyordu ortalığı. Türk ve Yunan jetleri adına it dalaşı denilen dehşet oyununu oynuyorlardı. Bazen de haki renkli askeri helikopterler dolaşıyordu. O ise kendisini ne Türk ne Yunanlı hissediyordu. Ege'de dolaşan bir insanoğluydu sadece ve oradaki devletler bu sıradan memeli yaratığın huzurunu bozuyordu. Aynen adalarda otlayan keçilerin huzurunu bozdukları gibi. Böyle düşündüğünü bilseler onu kazığa oturturlardı. Nasıl olur da bir Türk evladı böyle düşünür? Hiç vatan sevgisi yok mu sende? Damarlarında Yunan kanı mı akıyor? Bu millet seni okuttu, adam etti, şimdi ekmeğini yediğin ülkeye bıçak sokuyorsun. Böyle bir ülkede doğmak için ne günah işledim acaba diye düşünürdü sık sık. Profesörün ne milli bir bağı vardı, ne dini, ne de ideolojik. Çoktandır hayatında değer olarak algılayabileceği hiçbir şey olmadığını biliyordu. Kemalist dönemin yetiştirdiği öğrencilerin pek çoğu laik eğitimin etkisinde kalarak dinle hiç ilgilenmez ama ulusal bilinç bakımından pek gelişmiş olurlardı. Nedense kendisinde ikisi de yoktu bunların. Lise döneminde solculuk modaydı. Dünyanın 68 kuşağı etkilerine girdiği o dönemde üniversite işgalleriyle başlayan öğrenci birlikleri birer solcu örgüte dönüşmüştü. İrfan'ın hiçbir şeye inanmama sorunu onun solcu olmasını da engellemişti ki o yıllarda pek garip bir durumdu bu. Ortalık gösterilerden, protestolardan, bildirilerden, polisle çatışmalardan geçilmiyordu. Bu grupta yer alabilmek için biraz kendisini zorlamıştı ama olmuyordu işte. Solcuları da aynen sağcılar, milliyetçiler ve dinciler gibi fanatik buluyordu. Ne yapsın? Elinde değildi. Çok sonraları ders sırasında kendisine "Hocam, sizin 68 kuşağı" diye söze başlayan bir kız öğrenciye ağzından bir söz kaçırmış ve "Ben pek 68 ile ilgilenmedim, daha çok 69 ile ilgilendim" demiş ve kızın kıpkırmızı olması karşısında da diğer öğrencilerle birlikte pişkin pişkin gülmüştü. Müslümanlık da uzaktı kendisine, Türklükte. Milli bayramlarda okulda "Senin gözlerin yeşildi teğmenim" şiirlerini okurken o sigara içmeye tüyerdi. Ramazan boyunca da oruçla falan ilgisi olmamıştı hiç, namazla da öyle. Yalnız bir kurban bayramı sabahında Hidayet'le birlikte bayram namazı kılmaya heveslenmiş ve camiye gitmişlerdi. Kendisine sorulacak olursa gırgır olsun diyeydi bu yaptıkları iş. Bayram namazı sabah 6'ya 3 geçe kılınacaktı ama o saate doğru gidilirse caminin çok kalabalık olacağını ve içeri bile giremeyecekleri söylenmişti. Bu yüzden camiye geceden gittiler. Ayakkabılarını dışarıda çıkardılar ve en öne geçip halıların üstüne oturdular. Camide birkaç ihtiyar vardı ancak. Onlar da ibadetlerine dalmışlardı. Fısıl fısıl bir konuşma tutturdular. Saatler ilerledikçe cami kalabalıklaşmaya başladı. Önce ilk sıra doldu. Sonra arkalarına doğru sıralar artmaya başladı. Bir süre sonra camiyi yüzlerce kişi tıka basa doldurdu. İmam minberden vaaz veriyor, ahlaktan, dinden, peygamberden, Atatürk'ten ve kahraman ordudan söz ediyordu. Saatlerdir orada oturdukları için iyice sabırsızlanmaya başlamışlardı. Namaz bir an önce bitse de buradan çıksak diye can atıyorlardı. Sonra imam yerini aldı ve iki çocuk imamın tam arkasında olduklarını gördüler. Sonra müezzin ezan okudu ve imam namazı kıldırmaya başladı. Kara cübbesi ve sarığıyla tam önlerindeydi ve "Allahu Ekber" deyince iki elini kulaklarına kaldırdı. Onlar da aynısını yaptılar. Oradan buradan edindikleri bilgilere göre ikinci "Allahu Ekber" dediğinde rüküye varmaları, yani dizlerine eğilmeleri, üçüncü "Allahu Ekber'de" de secdeye kapanmaları gerekiyordu. Meğer bayram namazı değişik kılınırmış. İkinci "Allahu Ekber'i" duyunca eğildiler ama bir de baktılar ki ne imam eğiliyor ne de cemaat. Koca camide yüzlerce kişi arasında bir tek ikisi eğilmiş. İçlerinden bir gülme kaynadı. Sessizlik ve saygı ortamı sabaha kadar gerilmiş sinirlerini zorluyor ve önüne geçemeyecekleri bir gülme refleksi yaratıyordu. Hık mık ederek kendilerini tutmaya çalıştılar. Üçüncü "Allahu Ekber'i" duyunca biraz da durumdan kurtulmak için kendilerini hemen secdeye attılar. Alınları halının üstünde ve gözleri kapalıydı ama bir süre sonra durumda bir tuhaflık olduğunu sezdiler. Başlarını kaldırıp bir de baktılar ki herkes ayakta. Hemen toparlanıp doğruldular. İçlerinden gelen gülme ihtiyacı artık onlara azap vermeye başlamıştı. İmam bir kez daha "Allahu Ekber" deyince bu kez tecrübeli Müslümanlar olarak ayakta kaldılar ama bu sefer de herkes yeri boylamaz mı? İkisi ayakta sap gibi dikilip ne yapacaklarını şaşırdılar ve artık kahkahalarına engel olamayarak secdeye eğilmiş sırtlara basa basa caminin en geride kalmış kapısına doğru koşmaya başladılar. Secdedeki insanlar homurdanıyor, yere düşüyor, devriliyor ve bu kutsal ibadet sırasında üstlerinden ne geçtiğini anlayamıyorlardı. Bir süre sonra canlarını dışarıya zor atıp ayakkabılarını buldular ve gözleri yaşarıncaya kadar gülmekten laçka olmuş bir halde sokakları arşınladılar. Profesörün hayatındaki ilk ve son din tecrübesi bu oldu. İçinde yaşadığı Kemalist Cumhuriyetçi çevrede çok alışılmış bir durumdu bu zaten. İmamların ve müezzinlerin sokakta dini giysiler giymesinin yasak olduğu laik cumhuriyetin okullarında din dersi de yoktu. Bu yüzden içinde hiçbir dine ait olma duygusu gelişmemişti. Yurt dışındaki toplantılarda kendini biraz garip hissetmesinin temel nedeni buydu galiba. Çünkü karşılaştığı bilim adamlarını Yahudi ve Hristiyan diye düşünmüyor, bak işte bir Hristiyan, bir Yahudi demiyor, mesleklerine, görüşlerine ve kariyerlerine göre ayırıyordu ama bir süre sonra onların kendisini Müslüman olarak tanımladığını anlamıştı. Kolektif bir kimlik, Müslüman. Oysa gerçek değildi bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer Yahudi, Ermeni ve Rum değilse herkesin nüfus cüzdanında dini İslam yazardı ama çoğu kişi bunun farkında bile değildi. Tabii bir de hidayetle birlikte sünnet şematasını yaşamak zorunda kalmışlardı. Beyaz giysileri içinde binbir eğlenceyle avutulmaya çalışıldıktan sonra pipisinin ucunun çekildiğini ve oraya keskin bir ustura indiğini görmenin şoku, daha sonra yaşadığı pansuman işkencesi yanında bir hiçti. Modern sünnetçiler belki bu işi kolaylaştırmıştı şimdi ama kendi zamanlarında kesilmiş olan organın başı gazlı bezlerle kapatılıyor, sonra kurumuş kanlarla yapışmış olan bu bezleri koparıp almak ve penisilin tozu serpmek insanı çığlık çığlığa bağırtıyordu. Pipisini öyle mosmor kanlar içinde görünce çok çirkin oldu diye düşünmüştü. Ben bunu kimseye gösteremem. Bazı çocuklarda ise deri yapışık oluyor, bunlara kapalı deniyordu. Onların sünneti daha büyük bir işkenceydi. Nedense Türk halkı sünnetin çok iyi bir şey olduğuna inanır ve bunu büyük bir temizlik sayardı. Oysa İrfan, Türk erkeği denilen türün hayatı boyunca devam eden kadına tapma ve kadın düşmanlığı çelişkisinin küçük yaşta geçirilen bu sünnet travmasına bağlı olduğunu düşünüyordu. Türk erkekleri sünnetin onları AIDS'ten de koruduğuna inanırlardı. Bu yüzden önce Karadeniz kıyılarını, sonra da İstanbul başta olmak üzere bütün büyük şehirleri ve Antalya gibi kıyı kentlerini dolduran binlerce Rus kızıyla yatarken hiç kimse tedbir almazdı. Çünkü sünnetli olmak korurdu onları. Bu konuda daha garip adetler geliştirmiş olanlar da duyulmuştu. Mesela Karadenizliler sevişmeden önce Rus kızlarının bacak aralarına limon sıkıyorlarmış. Sorun eğer mikropları kırmaksa bu da bir yöntem değil mi? Limon sıkılan yerde AIDS mi kalır? Hem limon giren yere doktor girmez ki. Ayrıca kızların taşıdığı hastalıklar kimsenin gözünü korkutmazdı buralarda kolay kolay. 10 yıllarca önce köylere ilk kez elektrik geldiğinde otellere dokunmanın insanı öldüreceği uyarısı üzerine birçok erkek, "Yiğit adam şuncacık telden mi korkar?" diye el alemin gözü önünde elektrik tellerine sarılmış, sonra da dişleri takırdayarak ve zangır zangır titreyerek telef olup gitmişti. AIDS'ten korkmak da Türk erkeklerinin kendisine yakıştırabildiği bir davranış değildi. Sovyet iktidarının kuruluşundan sonra İstanbul'a binlerce beyaz Rus gelmişti. Sovyetlerin yıkılışından sonra da beyaz tenli Rus kızları basmıştı ortalığı. 1917'den sonra beyaz Rusların kurduğu Rejans lokantasında sarı vodka içilip kieski yeniliyor ve kürk yakalı şık hanımlarla beyler Pera'nın nezih müzikollerinde piyano dinliyorlardı. Sonraları Rusya ve Ukrayna'dan gelen uzun bacaklı, incecik, saydam tenli sarışın kızlar ise daha çok Laleli çevresinde iş tutuyor, arada bir iş adamlarının tekneleriyle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki seks gezilerine açılıyorlardı. Karadeniz kıyılarında bacak aralarına limon sıkılıyordu talihsizlerin ama Akdeniz'deki tatil beldelerinde de hoşça vakit geçiriyorlardı. Bir şans meselesiydi bu. Üniversite eğitimi görmüş fidan boylu genç kızların kimi kısa ve kalın bacaklı, küt, omuzlarına kadar siyah kıllarla kaplı adamlarla yatağa giriyor, kimileri de daha rafine ve zengin çevrelere sokulmayı başarıyordu. Bir sürü hikaye dolaşıyordu ortalıkta. Bu hikayelerin en ilginci, İrfan'a arkadaşlarının anlattığı ve sadece erkeklerin bildiğine inanılan bir sırdı. Bodrum ve Türkbükü'ndeki pahalı otellerde aileleriyle birlikte denize giren iş adamlarının bulduğu bir yöntemdi. Bu otel ve tatil köylerinde daha çok Latin müzik çalınıyor ve insanlar ellerine bir tek kitap ya da dergi almadan sabahtan akşama kadar balık istifi gibi sahilde güneşleniyor, akşam da diskoda eğleniyorlardı. Bu arada denizden bir sürat teknesi yanaşıyor ve Mayolu arkadaşları iş adamını körfezde bir tur atmaya çağırıyorlardı. Adam da karısının ve çocuklarının yanından gönül rahatlığıyla kalkıp gidiyordu. Öyle ya, ayakkabıları bile olmayan mayolu bir adamın arkadaşlarıyla körfezde yarım saatlik bir deniz turu atmasından daha masum ne olabilirdi ki? Ama işler hiç de öyle değildi doğrusu. Körfez'deki adanın arkasında bekleyen büyük teknede İstanbul'dan özel olarak getirilmiş ve bir haftalık paraları önceden ödenmiş Rus ve Ukraynalı güzel kızlar bulunuyordu. Bir arkadaşı bu kızların şeffaf tenlerini kiraz bile boğazlarından geçerken pembe pembe görülebiliyor diye anlatmıştı. Sıkı anlatımdı doğrusu. İş adamlarının kızlara limon sıkmak gibi bir işkence yöntemi yerine prezervatif kullanmayı yelediklerini eklemeye gerek yok herhalde. Bir saat sonra neşe içindeki grup tekrar otele dönüyor ve adam güneşlenmekte olan karısına ve çocuklarına kavuşuyordu yine. Hem de sütten çıkmış ak kaşık olarak ve ertesi günkü körfez gezisinin düşünü kurarak. Dört karılı ve bol cariyeli Osmanlı döneminden 50-60 yılda tek eşliliğe geçmek kolay olmuyordu doğrusu. Bu da erkekleri böyle çareler bulmaya itiyordu. Sünnet ve limon sayesinde eşten de kimse korkmuyordu nasıl olsa. İyi ama şimdi batılı gazetecilerin de sünnetli erkeklerin AIDS'e karşı daha dirençli olduğunu yazmalarına ne demeli? Bu ilkel adamlar hep haklı çıkarlardı zaten. Profesör rüzgarı arkadan alıyor ve pupa yelken hızla kayarak güney denizlerine doğru gidiyordu. Güneye indikçe Türk ve Yunan sahil terörünün biraz azaldığını fark etmişti. Sanki kuzey daha gergin bir savaş alanıydı, güney ise herkesin kabul ettiği ortak bir tatil denizi. Bu yüzden tekneyi mümkün olduğu kadar güney sularına yönlendirdi. Bazen dingin ve huzurlu bir öğle sonrasında tekneyi alargaya bırakıyor, denizin üzerindeki ışık kırılmalarını, adaları ve bu adaların üzerindeki koyu ve asırlık servi ağaçlarıyla çevrili bembeyaz Ortodoks manastırlarını, Türk kıyılarındaki küçük minareli minyatür camileri seyrediyor ve bir kez daha Girit'i, büyük adamı hatırlıyordu. Bu oyun bozulmasın Tanrım diye dua ediyordu Kazancakis. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Bir tek bu oyun bozulmasın, ne olur. Kendi istediği de buydu işte. Günler geçtikçe hayatını değiştirme kararının ne kadar doğru olduğunu ve kendisini nasıl özgürleştirdiğini, değiştirdiğini hissediyor, sanki içi kanatlanıyordu. Gece buranlar da tam olarak geçmese bile azalıyordu sanki. Yine ilaçlarını alıyordu ama artık daha iyi uyuduğu gibi bir duyguya kapılmıştı. Gece karanlığında tekne bir tabut gibi gelmiyordu ona galiba. Hadi en azından kapağı kapalı bir tabut gibi gelmiyordu diyelim. Bir gün alışveriş ettiği marketten büyük bir karton aldı. Yarısından kesti ve kalın bir keçe kalemle birinin üstüne bir Robert Frost şiiri, ötekinin üstüne Mevlana'dan bir söz yazıp kamerasına astı. Çok sevdiği ve sık sık okuduğu Frost'u serbest bir biçimde şöyle çevirmişti. Ölüyorum dostlarım. Bu kez son durak. Ama beğenmezsem geri gelirim. Ölümü de öğrenmiş olarak. Öteki kartona kırmızı keçe kalemle Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözünü yazmıştı. Günlerdir tıraş olmadığı için eskiden sadece çenesinde olan ak sakalı şimdi bütün yüzünü kaplamaya başlamış, taranmayan saçları ve heybetli gövdesiyle kendisini neredeyse mitolojik bir tanrı gibi hissetmesini sağlamıştı. Bağlarından kurtuldukça kalender bir hal geliyordu üstüne. Ritmi düşüyor, hareketleri yavaşlıyor, kalbi artık eskisi gibi telaşla çırpınmıyordu. Hele bir de o gün talihi yaver gitmiş de oltasına iri bir kara göz ya da fangri takılmışsa demeyin keyfine. Balığı hemen temizleyip üstüne biraz zeytinyağı ve limon koyarak çiğ çiğ yiyordu. Yemek müziği ise hiçbir zaman değişmiyordu. Jean-Pierre Rampal'in flütü martı sesleriyle garip ve hiçbir zaman bestelenmemiş bir kanon oluşturuyordu sanki. Sen hiç mucize gördün mü? Cemal'in kütüklüğü, palaskası, telsizi ve bıçağıyla birlikte komando giysilerini çıkarıp da hiç yokmuş gibi duran sivilleri giydiği gün içine çöken ürkeklik ve öfke karışımı duygu, yerini yavaş yavaş bir aldırmazlığa ve kalenderliğe terk ediyor gibiydi. İlk günlerde olsa kompartmanda baş gösteren kavga ve gerilim onu çileden çıkarır ve birilerini tuttuğu gibi camdan atıverirdi. Ama şimdi her şey kendisine uğraşmaya değmeyecek bir oyun gibi geliyor, sanki olayları uzaktan seyrediyordu. Yanındaki sümüklü kızı bir an önce halledip kasabaya dönmek ve Emine ile evlenmekten başka bir şey istediği yoktu aslında. Emine ile arasına önce askerlik dikilmişti, şimdi de bu kız giriyordu. Köşeye büzülmüş, burnunu çeke çeke bir hal olan ve hasta gibi görünen kız çocuğu. Pek perişan bir halde olduğunu düşündü onun. Gece iyiydi ama sabah olup da tren uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarını yara yara giderken, camdan süzülen çiğ ışıkta onun hastalanmaya başladığını görmüştü. Akşam trenin kapısını açtığında o zayıf bedeni karanlığa yuvarlayabilseydi, şimdi bütün dertlerinden kurtulmuş olacak, İstanbul'a kadar gitmesine bile gerek kalmayacaktı. Emine hasreti, Selahattin'i görme isteğini bile bastıran yakıcı bir hal almaya başlamıştı. İstanbul nasıl olsa bir yere kaçmıyordu. Evlendikten sonra da gidebilirdi. Ama Emine her an elinden gidebilirdi. Eğer işi becerebilmiş olsaydı ilk istasyonda iner ve başka bir tren bularak an be an Emine'ye yaklaşmakta olduğunu duya duya giderdi. Oysa şimdi sürekli uzaklaşıyordu. Kızı niye bir civciv gibi ensesinden kavrayıp itemediğini anlayamamıştı hiç. Bu davranışına bir anlam verememişti. İçinden gelmemişti demek ki. Daha sonra düşününce kompartmanda durmadan olay çıkaran memuru düşünerek yapmadığına hükmetti. Belli ki adamın güvenlik güçleriyle bir ilişkisi vardı ve herkesin işine burnunu sokup duruyordu. Nasıl olsa kızın ortadan kaybolduğunu anlar ve ihbar ederdi. Hele kendisi de ortadan kaybolursa daha da kötüleşirdi durum. Bu yüzden öldürme işini Ankara'dan sonraya bırakması gerekiyordu. Memur orada ineceğini söylemişti. Ankara-İstanbul arasında rahat hareket edebilirdi. Bir yandan da küçük bir kızı öldürmenin bunca soruna yol açabilmesine şaşıyordu doğrusu. Çünkü dağlardaki savaş sırasında kimse bir ölünün hesabını tutamazdı. Ama sivil dünya öyle değildi. Ne yazık ki Emine'nin dediği gibi dikkatli olması ve yakayı ele vermemesi gerekiyordu. Meryem sabah olduğunda başını demir mengeneyle sıkan bir ağrıyla uyandı. Bedeninde hissettiği halsizlik ve boğazıyla gözlerinin yanması da cabasıydı. Güçlükle yutkundu. Günlerce izbede kalmış olan gövdesinin bu kadar heyecanını kaldıramadığını düşündü ama o anda aklına akşamki tren kapısı macerası geldi. Saçlarını yıkamış, sonra yemenisini bağlamış ve ardından ıpıslak olan ince yemeniyle o dondurucu rüzgarda kalmıştı. Kendisiyle hemen hemen hiç konuşmayan Cemal abisi neden onu kapıdan bakmaya zorlamıştı ki sanki? Gece tıkır tıkır giden trenin sallantısında içi geçip de uykuya dalmadan önce trende gördüğü kadınları düşünmüştü. Onların her bir ayrıntısı kafasına kazınıyor, parmaklarındaki ojeler, yüzükler, dar pantolonlarının karçalarına oturuşu ya da dizlerinin biraz üstünde biten siyah eteklerin açıkta bıraktığı bacaklarının beyazlığı, serbest tavırları, saçlarını şöyle bir savurup düzeltmeleri aklından çıkmıyordu. Hele Seher'in trende anasının ve babasının yanında o yabancı erkekle çatır çatır kavga etmesi, ona öfkelenmesi müthiş bir şeydi. Onu izlerken içi heyecanla dolmuştu. Adam onca lafı işitmesine ve yüzüne karşı bağırılmasına rağmen Seher'e elini kaldırıp vuramamış, onu ayaklarının altına alıp çiğneyememiş, üstüne üstlük bir de babasından tükürük yemişti. Ne acayip bir dünyaydı bu böyle. Oysa kendileri erkeklerin yanında konuşamaz, yemek yiyemez, tuvalete gittiğini belli edemez, hatta gebeliklerini bile saklarlardı. Bir kız bir eve gelin gidip de hamile kaldı mı, bu ayıbı aylarca herkesten gizlerdi ve kayınvalidesi ancak kızın turşu ve nar ekşisine aşırı düşkünlük göstermesi gibi belirtilerden anlayabilirdi durumu. Kız son güne gelene kadar sesini çıkarmadan, yakınmadan çalışmaya devam eder ve saati gelince eve gelen ebe sessiz sedasız doğumu gerçekleştirirdi. Aynı şey Seher'in başına gelse herhalde davul zurnayla ilan ederdi bu durumu ve ailesi onu nazlardı da nazlardı. Ama kendi durumundaki ani değişme de pek fena sayılmazdı doğrusu. Hayatında ilk kez garajda erkeklerin ve Cemal'in yanında yemek yemişti. Önce lokmaları çiğnemekte ve yemek yediğini göstermekte zorlandıysa da açlık her şeyi bastırmış ve çevresine uyum gösterme yeteneği sayesinde hiçbir tedirginlik çekmeden köfteli ekmeğini bitirmiş, ayranını içmişti. Bu yüzden trende çay içerken de bir rahatsızlık duymadı. Sanki doğduğundan beri böyle yaşıyordu. Ah, bir de başında yemenisi, bacaklarında şalvarı ve ayaklarında çamuru kurumuş kara lastikleri olmasaydı. İstanbul'a varınca kendisi de Seher gibi giyinecekti herhalde. Bütün bunlar dünyanın parası olmalıydı ve kendisinde de 5 kuruş yoktu. Ama herkes nasıl yapıyorsa o da öyle yapardı nasıl olsa. Bir yolunu bulurdu. Ama şu anda başı çatlayacak gibi ağrıyor, boğazı yanıyor ve yutkunmakta güçlük çekiyordu. 40 gün 40 gece onu sopayla dövmüşler gibi her bir eklemi ağrıyordu. Ayağa kalkıp helaya gitmesi gerekiyordu ama bir türlü gücünü toplayamıyor, oturduğu yerden doğrulamıyordu. Bu arada bir de bacaklarının arasındaki o malum ıslaklığı hissetmez mi? İçi korkudan buz kesti. Her yeri ağrıdığı için karnındaki sancıyı ayrı bir nedene bağlamamıştı. Ama demek ki Bibisi'nin çocuk düşürtmesinden sonraki ilk adeti gelip çatmıştı. Korkuyla bunca insanın arasında ne yaparım diye düşündü. Ayağa kalktığında arkasında kan görünür müydü acaba? Öyle bir durumda kendini trenden atmak ve ölüp kurtulmak en iyisiydi. Acaba çoktan beri mi kanıyordu? Uyurken başlamış da çiçekli pazen entarisinin arkasını kıpkırmızı boyamış mıydı? Ama kalkmadan bunu anlamasının olanağı yoktu ki. Hadi ayağa kalktı ve helaya kadar gitti diyelim. Ne yapacak, ne bağlayacaktı? Kasabada bu durumlarda teyzesinin kendisine verdiği ve bacaklarının arasına bağlayıp sonra iyice ovalayıp yıkayarak temizlediği bezler yanında yoktu ki. Eski fanalardan kesilmiş olan bu kanlı bezleri soğuk suyla çitiliye çitiliye temizlemesi gerekiyordu. Hem de daha kurumadan, kurursa kurtlanırdı bunlar. Sıcak suyla ya da sabunla yıkanırsa kanın çıkması mümkün değildi. Daha beter yer yapardı, kan pişerdi. Ama şimdi yanında yoktu bu bezler. Çantasını yılan gözlü döne hazırlamıştı ve eline geçen birkaç parça giysiyi aceleyle tıkıştırmıştı. Hem aklına gelse bile ona fenalık etmek için bezlerini özellikle koymazdı ki çantaya. Korkudan ağrılarını bile duymaz olmuştu artık. Cemal yanında gözleri kapalı, ses çıkarmadan oturuyor, memurla karısı uyukluyor, karşısında yatan köylü kadın ölmüş gibi kıpırdamadan duruyor, kocası da ağzı açık horluyordu. Meryem'in yapabileceği tek şey vardı. Çantasını alıp içinden bir fanila bulmak ve helaya gidip onu yırtarak bez haline getirmek. Başka çaresi yoktu çünkü kan günler boyunca akar dururdu. Ama bunun için de ayağa kalkıp başlarının üzerindeki raflara konmuş olan çantasını alması gerekiyordu. Arkasında kan varsa iyice görecekti herkes bunu. Sonra çantanın içinden fanili alınca da durum anlaşılacaktı. "Allah'ım, bana yardım et," diye geçirdi içinden ve ayağa kalktı. Arkasını uyuyan kadına dönmeye çalışarak yukarıya uzandı ve çantasını aldı. Ama çantayı orada açıp da fanili çıkarmaya cesaret edemedi. Çantayı arkasına tutmaya çalışarak yavaşça dışarıya süzüldü. Ama ne yaparsa yapsın arkasının görüldüğünü biliyordu. Eğer kan varsa ve Cemal gözlerini açtıysa görmüş olmalıydı. Bibisinin "kadınlık bassın" diye inlemeleri geldi aklına. Günah yeri çocukluğundan beri hep iş açıyordu başına. Sürgülü kapıyı kapattıktan sonra vagonun sonuna, Hela'nın olduğu yere doğru yürüdü. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Orada eliyle arkasını yokladı ve ıslak olup olmadığını anlamak istedi ama pek anlayamadı. Başı çatlayacak gibi ağrıyor, gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Burnunu çeke çeke çantasını açıp içinden bir fanila çıkardı, yırtmaya başladı ve yırtarken de birisinin kendisini gözlediği duygusuna kapıldı. Gerçekten de öyleydi, yanılmamıştı. Seher bir sonraki vagonun sağlığında sigara içiyor ve bir yandan da kendisine bakıyordu. Arada camlı kapılar olduğu ve öteki vagona bakmayı akıl edemediği için onu görmemişti. Sonra Seher'in kendi tarafındaki kapıyı açıp iki vagonun arasındaki yere çıktığını ve kendisine doğru geldiğini gördü. Kapıyı açtığında raylardan gelen korkunç gürültüler duyuldu yine. Trak tiki tak, trak tiki tak. Ama bunlar bile Meryem'in kulaklarında zong zong atan kalbinin sağır edici gümbürtüsü yanında küçük kalıyordu. Seher ona bakar bakmaz "sen hastasın," dedi. Elini Meryem'in cayır cayır yanan alnına koydu. Küçük kızın o kadar acınacak, o kadar zavallı ve perişan bir hali vardı ki yüreği sızladı. Solgun yüzünde pek aykırı kaçan iri yeşil gözlerinin iki vahşi çiçek gibi açılmış olduğunu düşündü. Kız belli ki çok acı çekiyordu ama biraz önce arkasını yoklamasından ve fanilayı yırtmaya çalışmasından da neler olup bittiğini anlamıştı. "Senin adın ne?" diye sordu. Meryem belli belirsiz bir sesle adını söyledi. "Bak Meryem," dedi Seher. "Benden utanma. Senin ablan sayılırım. Sen hem hastasın hem de güç durumdasın. Şimdi şuraya otur ve bekle beni. Bir dakika içinde gelirim." Kızı sandıktaki açılır kapanır yere oturttu ve kendi vagonuna yöneldi. Meryem'in artık bir şey düşünecek ve mücadele edecek gücü kalmamıştı. O kadar çok utanıyordu ki kıpırdayamıyordu bile. Biraz sonra Seher geldi, ona bir şey uzattı. "Bunu al," dedi. "Tuvalete gir ve oraya bağla. Merak etme, dışarı kan falan sızmaz." Meryem hem utançla hem de inanmadan baktı onun yüzüne. Bu küçük şeyi bağlamak istemiyordu Seher. "İnan bana," dedi. "Biz hepimiz böyle yapıyoruz. Eczanede satılıyor. Bak kapağına." Orkid yazan kutudaki resimleri gösterdi ona. Sonra "hadi," dedi. "Gir içeri." Meryem tuvalete girdi, kapıyı kilitledi. Önce yıkanıp temizlendi ve sonra Seher'in talimatlarına uydu. O küçük şeyi biraz da korkarak bacaklarının arasına yerleştirmiş ama yine de ne olur ne olmaz diyerek üstüne fanilasından yırttığı parçayı koymuştu. Seher güvenilir birisine benziyordu ama ne de olsa yabancıydı. Belli mi olurdu hiç? Entarisinin altına giydiği şalvarı çıkarıp çantaya yerleştirdikten sonra dışarı çıktı. Seher "aferin," dedi ona. "Biraz sonra kupkuru olduğunu göreceksin. Şimdi biraz da öteki hastalığınla ilgilenelim. Bizim kompartımana götüreyim seni. İnenler oldu, yer var." Meryem bir an Cemal'in izin verip vermeyeceğini düşündü ama o kadar perişan, hasta, ağrılı ve ilgiye muhtaçtı ki kendisine uzanan bu şefkatli eli geri çevirmeye gücü yetmedi. Onun arkasından yürüdü. Memur Seher ve ailesini kompartmandan attırdıktan sonra bir süre koridorda oturmuşlar ama sonra istasyonların birinde inenlerin boşalttığı bir kompartmanda yer bulmayı başarmışlardı. Tren de giderek tenhalaşıyordu zaten. Kompartmana girdiklerinde Meryem orada sadece Seher'in annesiyle yüzüne tuhaf bir gülümseme yapıştırılmış babasının oturduğunu gördü. Başka kimse yoktu. Seher onu yanına oturttu, valizinden çıkardığı bir hapı bir bardak suya atıp köpürttü ve Meryem'e verdi. Sonra da ona üst üste 3 bardak çay içirdi. Meryem'in içi ısınmıştı. Kendini bütünüyle Seher'in ellerine bırakmıştı ve o ne derse yapıyor, bunun doğru olduğunu hissediyordu. Bu arada Seher'in annesi de ona şefkatli sözler söylüyor ve yemenisini okşuyordu. Bunlardan sonra Seher onu yanındaki boş yere yatırdı, ayaklarını dizine çektiği zaman sığabiliyordu. Başının altında da yeşil deriden sert bir yastık vardı. Üstüne bir şey örtüldüğünü hissetti. Kendini bir süre trenin tıkırtısına bıraktı. Trak tiki tak, trak tiki tak, trak tiki tak sesleri bir süre dinleyince tik trak tak, tik trak tak biçimine dönüşüyor ve tren beşik gibi iki yana sallanıyordu. Seher'e ve annesine karşı büyük bir minnet duygusu ve yüreğini belli belirsiz kemiren acaba dışarı kan sızar mı sorusuyla uykuya gömüldü gitti. O kadar rahat ve huzurlu bir uykuya daldı ki Seher de annesi de onun bir genç kız değil bir bebek olduğunu gördüler. Merhamet uyandıran bir bebek. Yattığı yere kıvrılırken üstünde çamurlar kurumuş olan lastiklerini çıkarmış ve küçük ayaklarındaki yün çoraplarıyla kalmıştı. Çiçekleri solmuş eski entarisi ve dirsekleri yenmiş yeşil hırkasıyla pek perişan, pek zayıf, pek kırılgan görünüyordu. Üstelik başına da sıkı sıkı bir yemeni bağlamıştı. Seher yine sigara içmek için koridora çıktı. Babasının yanında içmezdi hiç. Adının Meryem olduğunu öğrendiği tuhaf kız ile yanındaki askerin ilişkisini düşündü. Amcasının oğlu olduğunu söylemişti ama hiç konuşmuyorlardı. Asker hep uyukluyor, uykusunda tedirgin tedirgin kımıldanıyor, sayıklıyor ve uyandığında da karşıdaki sabit bir noktaya gözlerini dikip öylece oturuyordu. Kıza hiç yüz vermiyordu ve Meryem'in ondan korktuğu belliydi. Zaten adamın korkutucu bir havası vardı. Hiçbir şey yapmadan otursa, kıpırdamasa bile vahşi kuşlar gibi garip bir enerji yayıyordu çevresine. Hani çok ağır hareket etse bile bir anda şimşek gibi olabileceğini hissettiren yaratıklardan biri gibi. Belki de çok adam öldürmüştür diye düşündü Seher. Ama ne olursa olsun o memur gibi alçak birisi değil. Korkutucu da olsa sinsiliği yok. Kardeşi Ali Rıza ve arkadaşları da kendilerini bu adamları sevindirecek biçimde kurban ediyorlardı. Seher hapishanelerde yapılan ölüm oruçlarına hiç hak vermiyordu. Hem sevgili kardeşinin ölmesini istemediği için hem de düşmanı sevindirmemek gerektiğinden. Onlar loş koğuşlarda ölüm sessizliği çökmüş duvarların arkasında başlarına birer kırmızı bant bağlamış ve kara gözleri içeri göçmüş olarak kendilerini öldürdükçe bu memur gibileri seviniyor, oh biri daha eksildi diye bayram yapıyorlardı. Kendini öldürerek düşmana zarar vermek mümkün olabilir miydi hiç? Hapishanedeki görüş gününde ve kardeşi henüz konuşabilecek durumdayken bunları çok anlatmaya çalışmıştı kendisine. Çok dil döküp yalvarmıştı. Bunlar zaten sizi öldürmek istiyor demişti. Siz de kendi kendinizi öldürerek onlara iyilik yapıyorsunuz. Ama Ali Rıza da arkadaşları gibi bunun büyük bir mücadele olduğuna inanıyordu. Biz bedenlerimizi ortaya koyarak bütün halk adına bir demokrasi mücadelesi veriyoruz diyordu. Öyle solgun, öyle naif. Biz içeride teker teker öldükçe halk uyanacak ve hükümet üzerinde büyük bir baskı uygulayacak. Bu bir siyasi mücadele biçimi. Kendi bedenlerimizi yok ederek mücadele ediyoruz. Ödediğimiz bedel halkın ödedikleri yanında çok küçük. Bu sözleri duyunca Seher kendini tutamamış, ağlamaya başlamış ve "Ah Ali Rıza, ah!" demişti. "Kusura bakma bunu söylediğim için ama sanki halkın size aldırdığı mı var? Onlar sizinle mi uğraşıyor sanıyorsun? Şu duvarların dışında herkes göbek atmaya, gülüp oynamaya takmış. Televizyonların eğlence programlarında hangi mankenin, hangi futbolcuyla bara gittiğinden, kimin kiminle beraber olduğundan başka hiçbir şeyle ilgilendikleri yok." 4. kaset İkinci yüzü